Ayrım 17.
Sayfa 203. Afife'nin bu daha başka şeyleri İstanbul'da annemle daha fenası kilise mahallesindeki kızlardan biriyle izah etmesi ihtimali beni heyecanlandırdı. Birdenbire tavrımı değiştirerek ve gözlerinin içine bakmaya cesaret ederek "Anlayamayacaksınız," dedim. "Yahut pek geç anlayacaksınız." Bu hemen hemen bir itiraftı. Fakat Afife yine anlamıyor, sesimdeki hırçınlığı, bakışlarımdaki kini neye vereceğini bilemiyordu. Adeta resmi diyebileceğimiz bir şefkatle ailenin meşhur nakaratını tekrar etti. "Siz ailedensiniz. Bir derdiniz varsa bize söylemelisiniz." Yaptığım jest beni esasen ürkütmüştü. Soluk soluğa bir şeyler kekeledim ve yürüdük. Skalavakilerin toprak ve hayvan muhabbeti Afife'de de vardı. Abisinin yeni merakı ile eğlenir gibi göründüğü halde acayip isimli tavuklarla kendisi de alakadar oluyor, kümeslerden piliçler tutup çıkararak bana ayaklarındaki, başlarındaki karakteristik işaretleri gösteriyordu. Duvarın kenarında etrafı telle çevrili bir yerde arkalarında palazlarıyla iki kaz dolaşıyordu. Afife bir aralık beni buraya da sokmuştu. Kazlar kuşkulandılar, bir tanesi yavrularıyla beraber duvarın deliğinden dışarı çıktı. Öteki fazla bir telaş göstermiyor, yalnız yuvarlak gözlerinden biriyle benim misafir doktora yaptığım gibi yan yan aksi aksi bize bakıyordu. Biz yaklaşınca kaz daha paytaklaştı. Karnını ve yılan gibi uzayan boynunu topraklara sürdükten sonra korkunç bir mahalle karısı çığlığı ile üzerimize saldırdı. Hücum o kadar şiddetliydi ki Afife birdenbire kendini geri attı. Yüzüme yapışan yüzü, göğsüme yapışan göğsüyle tam bir sarılışma vaziyetinde kucağıma düştü. Bir yerimizi parçalatmadan kazdan nasıl kurtulduğumuzun farkında değilim. Fakat dilin dışına çıktığımız vakit ben bir muharebeden çıkmış kadar perişandım. Afife halime bakarak "Siz korktunuz yahut bir yerinize çarptım," diyor, fakat gülmekten de kendini alamıyordu. Biraz sonra anlattı ki bu kahkahanın sebebi yalnız benim halim değildir. "Bu kaz çok fena," diyordu. "Geçen günde Kemal Bey'in elini ısırıp kanatmış. Türkçeyi iyi bilmeyen abla ne diye bağırıyor biliyor musunuz? Kaz Kemal Bey'in parmağını soktu," diyor. Afife bunu anlatırken o kadar gülüyordu ki yanakları sert parmaklarla makaslanmış gibi parça parça kızarıp sararıyor, yüzünün çizgileri darmadağın oluyordu. Çoktan beri bu kadar yakından ve bu kadar iyi bir ışık içinde görmediğim çehresinde sivrilen dudağının, titreyen burun kanatlarının gözleri etrafında bildiren hafif kırışık ve morartıların, sinirlerimde yaptığı sarsıntı bana onu başkasıyla geçmiş bir gecenin ihtirasıyla solup yıpranmış gösteriyordu. Çehresindeki leke bir ısırma iziydi. Boynunun altındaki iğne sıyrığı mutlaka bir boğuşma esnasında gömleğinin göğsü yırtılarak açılırken meydana gelmişti. Vücudumu kaplayan ateşin bu dakikada beni yeni bir çılgınlığa sevk etmesi pek mümkündü. Fakat o biraz sakinleştikten sonra her zamanki sesiyle konuşmaya başlamıştı. "Misafirimizi dün yolcu ettik," dedi. "O kadar üstüne düştük, daha fazla alıkoymak mümkün olmadı." Yanlış işittiğimi zannederek şaşkın şaşkın yüzüne bakıyordum. O devam etti. "Ama hakkı var. Kemal Bey'in işleri çok sıkışık. Size söyleyeyim mi acaba? Ama şimdilik kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. Söz mü?" Başımla birkaç kere evet işareti yaptım. "Kemal Bey evlenecek. Bizim akrabamızdan bir Perihan var. Mersin'deki büyük amcamızın kızı. Kemal Bey'le de tabii akraba. Kemal Bey onu çoktandır ister. Fakat amca razı olmuyordu. Kızını askere vererek yanından ayırmak istemiyordu. Bu defa Kemal Bey Rodos'a gelince yumuşadı. Selim Bey 3 haftadan beri mektup üstüne mektup yazıyor. Nihayet evvelsi gün cevap aldı. Görseniz Kemal Bey ne seviniyordu. Belki biz de düğüne gideceğiz. İkisi de ne iyi çocuklardır. Bir an kukla gibi güzel, sonra şakacı. Kemal Bey'den daha şakacı. Düğünde ne kadar güleceğiz. Siz de memnun oldunuz değil mi?" Memnun olmak ne kelime. Fakat bunu Afife'ye söyleyemiyorum. Konuşmak değil, muavezenimi bozacak en küçük bir vücut hareketi yapsam hıçkırarak ağlayacağımı hissediyor ve bu korku ile taş gibi duruyorum. Fakat vaadinizi unutmayın. Büyük ablaya bile bir şey söylemeyeceksiniz nişan olmadan. Çünkü gevezelik ettim diye beni azarlayacak. Ah bu skalavakilerin sır saklama huyu. Milas'ta Kemal Bey'i kim tanıyacak? Onun Mersin'deki bir Giritli kızla evlenmesinden kime ne? O zamanki bir şark kadını için evlenme hayatın en ağır davasıydı. Afife aile ananesini kırmayı göze aldıktan sonra durmuyor, beni bahçenin içinde oradan oraya dolaştırarak mütemadiyen bu meseleden bahsediyordu. Daha garibi, yavaş yavaş kendime gelerek ben de konuşmaya ve bahse alakadar olmaya başlamıştım. Doktora karşı nefretim birdenbire büyük bir sevgiye dönmüştü. Çiçek bozuğu çehresini dünyanın en güzel şeyi gibi gözümün önüne getiriyor, adeta gözlerim yaşararak onu methediyordum. Afife Mersin'de yapılacak düğünden bahsederken kendimi tutamayarak ''Ben de geleyim mi?'' dedim. O bunu ciddiye aldı, memnun bir çehreyle ''Ne güzel olur'' dedi. ''Siz de bizdensiniz, hep beraber gideriz. Yalnız sizin vilayetten çıkmanıza izin verirler mi acaba?'' ''Sürgünüm diye mi?'' Hakkınız var, vermezler. Bunu söylerken hafifçe göğüs geçirmemi ve sesimdeki hüznü, vaziyetimi hatırlamış olmama atfetti ve beni teselliye başladı. Henüz çocuk olduğumu, hayatı daha iyi bilen ağabeyiyle kaymakamın daima tekrar ettikleri gibi yakında her şeyin değişeceğini söylüyordu. Nihayet evlenmeyi hayatın en ehemmiyetli hadisesi ve her şeyin tesellisi addeden o şark kadını saflığı ile ''Hiç üzülmeyiniz Murat Bey'' dedi. ''Bir gün siz de Kemal Bey gibi güzel bir meslek sahibi olacaksınız. Siz de onun gibi beğendiğiniz bir kızla evleneceksiniz ve çok mesut olacaksınız.'' ''Bunu söylemeyiniz. Benim için mümkün değil.'' Afife sesimdeki hırçınlığa dikkat etmedi, gülümseyerek. ''Adettir, hep öyle söylenir.'' dedi. ''Ama vakti gelince belki sizin düğününüz için de İstanbul'a geliriz.'' Artık cevap vermedim. Gözlerimdeki yaşları göstermemek için başka taraflara bakarak arkasından yürüdüm. Yesin insanı cesur ve atak yaptığını söylerler. Ben de bu daima tamamıyla aksine olmuştur. Hayatta ne vakit meyus oldumsa vehim içinde kabuğuma kapandım ve her türlü hakaretten kaçındım. Bilakis cemiyet hayatındaki ufak tefek muvaffakiyetlerimi hemen her zaman büyük sevinçlerime borçlu oldum. Böyle zamanlarımda ölçüsüz ve frensiz bir küstahlıkla ileri atılıyordum ve gariptir ki bu ekseriya tutuyordu. Bahçenin içinde döne dolaşa meşhur kuyunun yanına geldiğim zaman sevincim artık zapt edilmez bir dereceye yükselmişti. O kadar çok konuşuyor, gülüyor ve hareket ediyordum ki Afife, ''Neniz var Murat Bey?'' diye sordu. Yarım saat önce kümeslerin önünde söylediğim şeyi bir kere daha tekrar ettim. ''Anlayamayacaksınız, anlamanıza imkan yok.'' Fakat bu defa korkmuyordum, cesaretle gözlerine bakarak gülümsüyordum. Afife keşke üstüme düşmeseydi, fakat ikidir aynı şeyi söyleyişim onu şüphelendirmişti. ''Bugün sizde bir şey var.'' dedi. ''Anlayamayacağım şeyin ne olduğunu öğrenmek isterim.'' ''İmkanı yok.'' Başımı iki yana sallayarak, dilimi dişlerimin arasında çevirip ısırarak ve gülerek yaptığım çocuk hareketlerinden cevabımın da çocukça bir şey olacağına hükmetti. ''Hadi nazlanmayın.'' dedi. ''Bekliyorum. Yoksa darılacağım.'' ''Söylersen belki daha çok darılacaksınız.'' ''Belki değil, muhakkak.'' Öyle bir sükunet ve nikbinlik havası içindeydik ki Afife yine bir fenalık düşünmedi. ''Darılmayacağım.'' dedi. ''Söz veriyorum size.'' Parmaklarımı yanımdaki oluğa sokup çıkararak ve uçlarından akan suları seyrederek bir kere daha sordum. ''Yemin eder misiniz?'' O artık kızıyordu. ''Niçin bu kadar inat? Evet.'' İşte o zaman meyus ve kuşkulu bir zamanımda asla yapamayacağım falsoyu yaptım. Kemal Bey hakkındaki şüphelerimi Afife'ye anlatmaya başladım. Evvela serbestim. Hatta sözlerimin nereye varacağını henüz anlamayarak hayretle yüzüme baktığı zamanlarda Ben de ona bakıyordum. Fakat yaptığım şeyin vahametini, geri dönmeye imkan kalmadığını hissedince başımı önüme indirdim. Kelimelerimi şaşırıyor ve kekeliyordum. Anlatışıma göre bu teessürüm sırf Rıfkı Bey'de İzmir'de küçük Skalavaki hesabınaydı. Nitekim gözlerimden akan yaşları, ki biraz da belki kendimi acındırmak içindir, onları da yine bu koca ve çocuk için duyduğum merhametle izaha uğraşıyordum. Sözlerimi son bir kurnazlıkla size iftira ettim Afife Hanım. Bunu itiraf ederek size kendimi affettirmedikçe yaşamam mümkün değildi. Yolundaki soğuk bir iki roman cümlesiyle bitirdikten sonra korka korka başımı kaldırdım. Afife ellerini yüzüne kapamıştı. Onları açtığı zaman kızacağını yahut büyük bir teessür göstereceğini zannediyor, kendimi yeniden müdafaaya hazırlanıyordum. Fakat netice beklediğim gibi çıkmadı. O yüzüme bakmadan ağır bir sesle "Ayıp, çok ayıp," dedi. "Sizden beklemezdim. Artık sizinle konuşmayacağım." Beni olduğum yerde bırakarak eve doğru yürümeye başlamıştı. Arkasından birkaç adım yürüdükten sonra "Artık evinize gelmeyeyim mi?" dedim. Farkında olmadan Afife'yi en nazik tarafından yakalamıştım. Zannederim ki o dakikada ne söylesem onu bu kadar müteessir edemezdi. "Öyle bir şey söylemedim," dedi. "Bizim evimiz hiçbir misafire kapalı olamaz. Kardeşlerimi istediğiniz zaman görmeye gelebilirsiniz. Ben sadece kendim için söylüyorum." 20. Karakterimin değişik ve çürük bir tarafı daha. Afife'nin susuz olduğuna kanaat getirerek biraz rahatlamıştım. Kilise mahallesine döner dönmez vaktiyle yine böyle bir sevinç ve taşkınlık gününde Rino'ya yaptığım sarkıntılık neviinden bir ahlaksızlık yapmak ihtiyacını duydum. Fakat bu defa tesadüf karşıma Marianti'yi çıkarmıştı. Kızcağız sabahleyin Varvar Dudu'dan aldığı bir kase pirinci iadeye geliyordu. Biraz evvelki muvaffakiyetin hızıyla onu da Rina kadar müsait ve yumuşak bulacağımdan şüphe etmeyerek üzerine saldırdığım zaman beni şiddetle göğsümden itti, sert bir çehreyle "Ne yapıyorsunuz Kemal Bey, siz delisiniz," dedi. Aldırmadım, bu defa da belinden yakalayarak havaya kaldırmaya ve öpmeye çalıştım. Fakat o daha iri ve kuvvetli olduğu için bir silkinişte beni arkamdaki duvara yapıştırdı ve ağzıma elinin tersiyle hürmetlice bir şamar attı. Sonra "Ayıp, çok ayıp, bir daha gelmeyeceğim bu eve, çok ayıp," diye söylenerek çıkıp gitti. Bu ayıp birkaç saat içinde yaptığım ayıpların ikincisiydi. Fakat bugün bende yüzsüzlük o hale gelmişti ki fırsat el verirse kim bilir daha ne münasebetsizlikler yapacaktım. Şimdi bir mahalle çocuğu pişkinliğiyle kızın arkasından dilimi çıkararak taklidini yapıyordum. Afife kovuyor, Marianti dövüyor, yalvarışlar, gözyaşları ve garip garip jestlerle kendimi türlü gülünç vaziyetlere düşürüyordum. Zilletim bundan aşağısı sağlık. Fakat o kadar başka bir heyecan içindeydim ki bunların hiçbirisini hissetmiyor, bir sabit fikre takılmış meczup gibi havamda gülüyor, ağlıyor, çırpınıyordum. Bugünkü konuşmadan sonra Afife ile münasebetimde yeni bir devreye giriyorum. Aramızda hiçbir mahrem temasa imkan bırakmayan, renksiz ve meselesiz dostluk sona ermiş, bizi nerelere sürükleyeceği kestirilemeyen bulanık bir itilaf ve dava başlamıştı. O vakit bunu kendime bu kadar açık izah edememiş olmakla beraber münasebetlerimizdeki değişikliği müphem surette hissetmiştim. Afife'nin tehdidi beni korkutmuyordu. "Sizinle konuşmayacağım artık," derken sesi ve tavırları sertti. Fakat cümlenin bu şekli bana adeta ehemmiyetsiz bir çocuk dargınlığı hissi veriyordu. Nihayet bana kardeşlerini görmek için evlerine girip çıkmakta serbest olduğumu söylemişti. Bu da gösteriyordu ki yaptığım münasebetsizlik hakkında onlara bir şey söylemeyecek ve yanlarında karşılaştığımız zaman bana surat asmaya cesareti olmayacaktı. Evlerine ilk gidişimde Afife topuklu terlikleriyle yukarıda birçok gezindiği halde yanıma gelmemişti. Bu bana uzun bir mektup yazmak fikrini verdi. Tabii yalnız onu incittiğim ve darılttığım için duyduğum ıstırapları anlatan politik bir mektup. Günlerce süren bu mektubu yazarken bazen heyecana kapılıyor. Geceden ve odamın yalnızlığından aldığım cesaretle ona adeta aşkımı ilan ediyordum. Sabahleyin tabii bunlar değişiyor ve Müsveddin'in tehlikeli kısımları ufak ufak yırtılarak Varvar Dudu'nun sobasında yakılıyordu. Birçok tadillerden sonra mektubun ne şekilde aldığını bilemiyorum. Fakat bütün ihtiyatıma rağmen eminim ki saklamak istediğim şeyler oluktan yağmur akar gibi bu satırların arasında akıyordu ve Afife biraz dikkatli olsa beni burnumdan yakalardı. İkinci gidişimde Afife'yi büyük abla ile beraber aşağı sofada bastırdım. Kardeşine bir şey belli etmemek için yüzüme bakmadan bana birkaç kelime söylemeye mecbur oldu. Aramızda ikimizden başka kimsenin bilmediği bir sırrın yaşamasından garip bir lezzet duyuyor, yalnız onun fark edebileceği riyakar bir hüzünle titreyen gözlerimi yerden ayırmıyordum. Afife bu oyunu kısa keserek yanımızdan ayrıldı, yukarı çıktı. Biraz sonra büyük abla elindeki kemik tığ iğnesini kırmıştı. Odasından bir başkasını getirmek için yerinden kalktığını görünce fırladım ve Afife'yi ayak seslerimi işiterek odasına kaçmadan yukarı sofada bastırdım. Yine başımı önüme eğerek ve beni ablasının gönderdiğini iki defa tasdik ederek söyleyeceğimi söyledim. O vakit cevap vermeden kardeşin odasına girip çıktı ve getirdiği iğneyi masanın üzerine koydu. Ben yerimden ayrılmıyordum. Titreyerek bir şey sordum. Afife yine yüzüme bakmadan, "Biliyorsunuz ki ben sizinle dargınım, konuşmuyorum," dedi. İç cebimden çıkardığım mektubu masanın üzerine bırakarak, "Sizi gücendirdiğime ne kadar müteessir olduğum bundan anlayacaksınız," dedim ve kaçmaya hazırlandım. Afife arkamdan bağırdı. "Alınız onu," dedi. "Ben dargın olduğum insanın mektubunu okumam." Döndüm. "Yapmayınız Afife Hanım," dedim. "Yine darılın fakat okuyun." İş bir çocuk inadı şeklini almıştı. Afife süratle, "Hayır, hayır," dedi. "İstemiyorum." Ben artık dinlemeyerek acele acele merdivenleri inmeye başlamıştım. Arkamdan, "O halde yırtıp atıyorum," dedi. Artık başımı çevirmiyor, vakit bırakmazsam mektubun yırtılmayacağına %100 emin olarak merdivenleri ikişer ikişer atlıyordum. Afife'nin dargınlığı bir müddet daha devam etti. Fakat dediğim gibi ben yüzsüzlüğü ele almıştım. Vakitli vakitsiz evlerine gidiyor, kardeşlerinin yanında sualler sorarak onu konuşmaya mecbur ediyordum. Bu esnada gözlerimiz birbirine tesadüf ediyordu. Afife benimkilerden memnun ve muzaffer gülümsemeyi görerek kızıyordu. Bazen kendisi de gayri ihtiyari bir sinir gülmesini zapt etmek için dişleriyle alt dudağını ısırıyordu. Bir kere duymamazlıktan geldiği bir sualim için ona Selim Bey'den "Fofo uyuyorsun, sana sual soruyorlar," diye azar işittirdim. Bir kere de sinikliği daha ileri götürerek kardeşlerinin yanında masum bir çehreyle "Acaba sizi darıltacak bir şey mi yaptım?" diye sordum ve onu adeta güler yüzle teminat vermeye mecbur ettim. Nihayet ağır bir sebepten doğan bu dargınlık zamanla bir çocuk oyununa dönüp dejenere oldu ve Afife ile aramızda bir şey kalmadı. Mamafi, Afife'nin sarsılan otoritesi bir daha yerine gelmemişti. Eski pasif itaat ve hayranlık yerine ben de ona karşı isyancı ve hemen hemen mütecaviz bir ruh doğmaya başlıyordu. Konuşurken mütemadiyen birbirimize itiraz ediyorduk. Daha doğrusu itirazları yapan bendim. Büyüdükçe canavarlaşan bir kurt yavrusu gibi oynaşmaya benzeyen hareketlerle sinsi ısırma tecrübeleri yapıyordum. O tabii her defasında hafifçe başıma vurarak, kulağımı tutarak beni sindiriyordu. Münakaşalar esnasında sesimin ahengi değişiyor, tavırlarıma, bakışlarıma garip bir oynaklık geliyordu. Afife'yi şaşırtmak, hırpalamak ve hatta bir parça küçük düşürmek bende marazi bir ihtiyaç olmuştu. Ehemmiyetli bir fikrini çocukça buluyor, beğendiği bir insanın karikatürünü yapıyor, satın aldığı bir kumaşın çiçeklerini çalı fasulyesine benzetiyordum. Fakat bunlar o kadar sevimli ve darılmaz çocuk jestleriyle yapılıyordu ki Afife bir türlü eski inzibatı iadeye muvaffak olamıyor, yaptığı mukabil hücumlarla kendini yavaş yavaş bir akran seviyesine düşürüyordu. Sonra onun zayıf taraflarını da iyice yakalamıştım. Bir sözümden alındığını, bana ciddi surette darılmaya hazırlandığını hissettiğim vakit yalnızlıktan bunaldığımı anlatan kelimeler ve tavırlarla kendimi acındırıyordum. Etrafımızdakilerden kimse bu oyunun farkında değildi. Bazen ciddi şeyler konuşulurken yalnız ikimizin anlayacağı kelimelerle ona taş atıyordum. Afife çok kere bu kelimeleri karşılıksız bırakmıyor, bunu yapamadığı vakit gizli bir bakışla beni tehdit ediyor yahut dudağını ısırarak ve gülümseyerek başını öte tarafa çeviriyordu. Münasebetimizin bu gizli tarafı ne kadar aşka benzeyen bir şeydi. Afife'nin sözlerime ehemmiyet vermemeye, hatta benden biraz ürkmeye başlaması cesaretimi arttırmıştı. Doktor Kemal Bey'in Afife'ye olan serbest ve mütehakkim muamelesi adam akıllı içime işlemiş olacak ki ben de birçok hareketlerimde istemeden onu taklide başladığımı fark ediyordum. Kemal Bey'in beni en çok isyan ettiren hareketi büyük ablanın saflığı ile eğlenmesi olduğu halde şimdi ben de Afife'nin yanında bir çareyi karikatürize etmeye yelteniyordum. Sonra işi daha ilerlettim ve büyük abla ile beraber Selim Bey'in, kaymakamın ve daha başka tanıdıklarımızın taklitlerini yapmaya başladım. Kardeşlerinin taklidi yapılırken bazen alınır gibi olan fakat bunlara daima gülerek beni gittikçe cesaretlendiren Afife bir gün benim taklidimi de yapsanıza dedi ciddileşerek. Sizinki yok efendim dedim fakat aynı zamanda da sinsi sinsi gülüyordum. O ısrar etti. Gülüşünüzden belli. Haydi nazlanmayın dedi. Çenemi okşayarak düşünüyor gibi yaptım ve tuhaf bir bakışla. Hakikaten yok efendim dedim. Fakat çalışırım. Yalnız darılmanızdan korkuyorum. Niçin darılayım? Taşı gediğine koydum. Şaka mı ciddi mi olduğu anlaşılmayan yeni jestlerimden biriyle. Bir kere daha böyle bir vaatte bulunmuştunuz. Fakat sonra bana haftalarca kan kusturdunuz dedim. Afife bu meselenin şakaya gelmeyeceğini anlatan bir tavırla ağırlaştı. Hatta taklitten vazgeçer gibi olarak başka şeyler konuştu. Fakat merakını yenemediği için biraz sonra emretti. Haydi Kemal Bey, öyle istiyorum.